Ayrım 75 sayfa 229. Kastamonu İnebolu yolu Karadeniz sıradağlarının en renkli manzaralarını verir. Sel yatağı vadiler, çam ormanları, sonra Karadeniz florası, yaban kirazları, küçük mısır tarlacıkları, renkli makiler ve nihayet Karadeniz. İnebolu heyeti onu Ecevit hanlarında karşılar. İstiklal Savaşı sırasında şöhreti İnebolu-Ankara yolcularından hemen bütün yurda yayılan Ecevit'in spesiyalitesi İsmail Ağa'nın yoğurt çorbasıdır. Bunu Gazi'ye de ikram ederler. En sonra İnebolu. Yollar, hele şehrin giriş yerleri, sokaklar, meydanlar hınca hınç insan doludur. Onu Zafer Yolu tarafından şehre sokarlar. İstiklal Savaşı'nda burası Zafer Yolu'nun hakikaten başıdır. Canlı, hareketli, yay gibi İnebolu gençleri gemici oyunları oynarlar. Çarşılar kaynaşır. Akşam saat 18'de evinden yaya çıkar. Gene keten elbisesi üstünde, panama şapkası elindedir. Yolları, sokakları böylece dolaşır. Herkes ona yaklaşmak ister. O herkesle kaynaşır. Gece fener alaylarıyla geçer. Sabaha kadar İnebolu, Karadeniz'in en coşkun anları gibi dalgalanır. Fakat onun asıl coştuğu gün 26 Ağustos'ta Türk Ocağı'ndaki toplantıdır. Gençler, muallimler, kadın erkek bir gönüllüler ordusu Türk Ocağı'nı doldurur. Şimdi söz onundur. Ben şimdiye kadar millet ve memleket hayrına ne gibi hamleler, ne gibi inkılaplar yapmışsam, hep halkla temas ederek, onların ilgi ve sevgilerinden kuvvet ve ilham alarak yaptım. Şimdiye kadar yaptığımız işlerde, aldığımız kararlarda, aldandığımız ve millet aleyhine çıkan hiçbir şeyimiz yoktur. Salon yıkılacakmış gibi haykırışlardan inler. Asla aldanmadınız, asla, asla. Dört İnebolulu genç onun sözlerini kelime kelime kaydederler. Bizlere ve bizden sonrakilere ulaştırmak için. Fakat 26 Ağustos Perşembe hem İnebolu hem Türk İnkılabı için tarihi bir gündür. Türk Ocağı tıklım tıklım fakat canlı ve karlı insanlarla doludur. Öğleden sonra saat 3 sıralarında gazi, mebuslar, kumandanlar, idare adamları ve arkadaşlarıyla yollardan, sokaklardan yaya geçerek Türk Ocağı'na gelir. Bu sefer üstünde siyah renkli, güzel bir sivil elbise ve elinde gene şapkası vardır. Önce İnebolu gençlerinin, temsilcilerinin hitabelerini dinler. Ey sevgili gazimiz, eğer gösterdiğiniz yoldan geriye dönersek, milletimizin vebali üstümüze olsun, siz bizim örneğimizsiniz. Bütün salon bu andı tekrarlar. Sonra söz gene gazinindir. Sözlerini efendiler diye başlar ve hemen açıklar ki bu hitap hem hanımefendiler hem beyefendiler demektir. Kadınların eşitliği, eşit hakları, eşit istikbali evvela bu seyahatte ısrarla dile getirilir. Sonra gene medeniyet mücadelesine geçer. Yapılanlara ve yapılacaklara dokunur. Bu milletin başında bir dakika bile olsun bir sultan bırakmak caiz olabilir miydi? Bunu sizden soruyorum. Asla, asla. Bu millet Allah'ın gölgesi, peygamberin halifesi olduğunu iddia küstahlığında bulunan cahillere, vatanında, vicdanında yer verebilir miydi? Bunu sizden soruyorum. Asla ve katiyen. Türk milleti evlatlarına vereceği terbiyeyi mektep ve medrese diye iki ayrı müesseseye bırakabilir miydi? Böyle bir terbiyeden aynı fikirde, aynı zihniyette bir millet yaratmak, abesle uğraşmak olmaz mıydı? Ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı fikriyle, aile hayatıyla, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek zorundadır. Medeniyim diyen Türkiye halkı dış görünüşüyle de baştan aşağı medeni insanlar olduğunu göstermek zorundadır. Şimdi sorarım, bizim kıyafetimiz medeni midir, milli midir, beynelmiler midir? Hayır, asla. O halde kıyafetsiz bir millet medeni olur mu? Siz böyle kalmaya, böyle vasıflandırılmaya razı mısınız? Katiyen değiliz. Öyleyse cevheri gösterebilmek için çamura atmak lazım. Çok cevherli olan bizim milletimize layık olan kıyafet, medeni ve beynelmiler kıyafettir. Öyle giyineceğiz. Ayakta iskarpin, fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve tabiatıyla bunları tamamlamak için başta siperi şemsli, parantez içinde güneş muhafazalı, serpuş. Açık söylemek isterim. Bunun adına şapka derler. Buna caiz değil diyenler vardır. Bunlar cahillerdir. Onlara sorarım, Yunan serpuşu olarak fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek niçin caiz olmaz? Ondan sonra gazi, kadın kıyafetlerinden, kadının açılması lüzumundan, kadınla erkek eşitliğinden bahseder ve haykırır. Korkmayınız, bu gidiş zaruridir. Medeniyetin coşkun seli karşısında direniş beyhudedir. Artık milli kıyafetin, milli serpuşun adı konmuştur. Gazi İnebolu'da 3 gün kalır. 3 gün, gece gündüz bir bayram gibi geçer. Gemiciler ona deniz şarkıları söylerler. Gemici oyunlarını gösterirler. Onların aralarına karışır. İnebolu da Gazi İnebolulardan biri gibi olur. Sonra dönüş başlar. Kastamonu'da misafir olur. Orada en büyük gün 30 Ağustos günüdür. O gün onun Dumlupınar Meydan Muharebesini kazandığı günün 3. yıl dönümüdür. Ama harplerden, zaferlerden söz açmaz bile. Şimdi daha sürekli, daha çetin bir savaş içindedir. Mustafa Kemal hadisesinde Kastamonu nutku olarak adlandırılan demecini o gün Kastamonu Halk Partisi binasında verir. Bu nutkun her cümlesi ayrı bir değer taşır. Hakiki inkılapçılar onlardır ki, ilerleme ve yenileşme inkılabına sevk etmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek arzu ve temayüle, parantez içinde iyilime, nüfuz etmesini bilirler. Bu cümle Mustafa Kemal olayında, Mustafa Kemal'in başarılarının sırrını açıklayan hareket noktalarından biridir. Bir inkılaba yöneltilecek insanları, havada dolaşan, şekilsiz, değersiz, artık ömürlerini yaşamış engellere ve kalıntılara göre hesaba katmak değil, gerçek ihtiyaçlarına ve yararlarına göre değerlendirmek. Evet, Mustafa Kemal bunu yapmıştır. Fakat o kadar mı? Hayır. Nitekim onun yukarıdaki cümlesinin arkasından şu sözleri gelir. Türk milletinin son senelerde gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve içtimai inkılapların hakiki sahibi kendisidir. Halka rağmen de olsa halk için yapmak, başarmak. Ama sonra bu yapılanların hepsini halka bağışlamak, halka mal etmek. İşte bu bir sanattır ki liderliğin, inkılapçılığın kendisidir. Mustafa Kemal bir liderdi, inkılapçı bir lider ve lider kalmasını bildi. Ama onun çağında Avrupa'da yetişen, milletlerin önüne düşen, hatta milletlerinin uyuyan kudretlerini uyandırıp bir istikamete yönelten ve hatta muvaffakiyet sahneleri de gösteren başka liderler yok muydu? Elbette var. Ama ne var ki onlar, yapılanları kendilerine mal ederek ve kendilerini insanüstü kudretlermiş gibi milletlerinden kopararak, milletlerinin kalplerine yerleşecek yerde, milletlerinin sırtına tünemek istediler. Sonra ne oldu? Hiç. Tarih onları hem hayat sahnesinden hem milletlerinin hatırasından sildi. Fakat Mustafa Kemal hala ayaktadır. Gazi Kastamonu nutkunda da İnebolu'da olduğu gibi halkın karşısına açık ve cesur olarak çıktı. Zamanın ve çevrenin ilkel şartlarına teslim olmadı. Onlara yenilmedi. Aksine kendisi zamanı ve çevreyi yendi. Peşinden sürükledi. Biliyordu ki halkın gücünü hareketsiz, uyuşmuş, paslanmış kalıntılara göre değil, halkın gücünün hareketli haline göre değerlendirmelidir. Nitekim Gazi, Kastamonu nutkunda, "Efendiler, ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, medeniyet tarikatıdır," diye haykırırken, yalnız Kastamonu'da çeşitli tarikatların 20 kadar tekkesi vardı. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da Halk Fırkası'nda verdiği nutukta bu konuyu şöyle açıklar. Mevcut tarikatların gayesi, kendilerine tabi olan kimseleri dünyada ve manevi hayatta mutluluğa ulaştırmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin nuru karşısında, filan veya falan şeyhin uyarısıyla maddi veya manevi mutluluk arayacak kadar iptidai insanların, Türkiye medeni camiası içinde varlığını asla kabul etmiyorum. Ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir. Tarikat reisleri bu dediğim hakikati bütün açıklığıyla anlayacak ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, müritlerin artık vasıl rüşt olduklarını, parantez içinde olgunluğa, erginliğe ulaştıklarını elbette anlayacaklardır. Arkadaşlar, huzurunuzda milletin önünde konuşurken duyduğum ve gördüğüm şeyleri olduğu gibi söylemeyi tarih ve vicdan karşısında vazife bilirim. İnebolu'da, Daday'da, Taşköprü'de, Çankırı'da, Bolu'da da nice tarikatlar, tekkeler mevcuttu. Ama ne var ki bunlar artık milletin hareket halindeki gücü değil, bağlanmış, paslanmış mazi kalıntılarıydı. Yani ölü maziydi. Gazi'ye göre ise söz, milletin gerçek ihtiyacının ve çağın gerçek akımınındır. Kastamonu'dan Gazi Ankara'ya yola çıktı. Aynı heyecanla uğurlandı. Çankırılılara da verilmiş sözü vardı. Dönüş yolunda bir gecesini orada geçirdi. Çankırı, Anadolu'nun en eski fakat durmuş oturmuş şehirlerinden biridir. Çankırılılar da Gazi'yi ağırlamak, dinlendirmek istediler. Resmi temaslarını, halkla konuşmalarını tamamladıktan sonra onu, misafirliği için ayrılan büyük bir Çankırı evine davet ettiler. Odasına ipekliler, halılar döşendi. Ama soyunup dökülebileceği bir banyo yoktu. Bunu da tamamlamak istediler. Hastanenin büyük semaveri getirildi, üst katta bir odaya yerleştirildi. Yanına kazan kazan sıcak sular hazırlandı, çinkodan bir de banyo teknesi yaptırıldı. Taslar, leğenler bulundu. Bir taraftan da Ankara'dan biralar, mezeler, alafranga dedikleri yemekler, yiyecekler getirilmek için hususi otomobil gönderildi. Fakat sofra hazır olduğu halde Ankara'dan dönecek otomobil görünmüyordu. Nihayet haber geldi. Otomobil yolda bozulmuştu. Telaş büyüktü. Fakat Çankırı mebusları bir yolunu bulup onu önce banyoya davet ettiler. Gazi yıkanmayı seven temiz bir insandı. Alınan tertiplere hem güldü hem memnun oldu. Gazi ve sonra arkadaşları banyoda sırayla işlerini bitirinceye kadar da şehirden gönderilen başka otomobiller yolda kalan nevaliyi getirdiler. Salamlar, jambonlar, konserveler, etler ve bol bol buz. Gazi bu beklemediği sofrayı hoş latifelerle karşıladı. Ama sofrada konu yemekler, mezeler değil, yeni medeniyet, inkılap davalarıydı. Gece geç vakitlere kadar bu sohbetler içinde geçti. Ertesi gün kafile Ankara'ya hareket etti. Gazi'nin Ankara'dan ayrılışının 9. günüydü. Şehrin yakınında onu bir kısım arkadaşları karşıladı. 9 günde bu arkadaşlar oldukça değişmişlerdi. Şimdi onların her birinin başında beyaz birer panama şapkası vardı. Kimisinin numarası uyan, kimisininki uymayan şapkalar. Gazi ile karşılaşınca durdular, toplandılar, bir yarım halka oldular. Hoş bir fotoğraf çıkartıldı. Bu fotoğrafta görülenleri biz ilk şapkalılar diyelim. Bu resim bugün hala ellerde dolaşır. Bu yeni kıyafet içinde bu resim, sanki bu yaşlı çocukların bir yeni yürüyüş için ilk emekli işleri hissini verir. Ama bu ilk şapkalılar sözünde belki de tam bir isabet yoktur. Çünkü Gazi şehre girince resmi erkanı ve karşılayıcıları selamlayıp da Ankara sokaklarından geçerken gördü ki Ankara'da neredeyse fesliler değil şapkalılar çoğunluktadır.